Ayrım 26.
Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihindeki bu çok önemli belgeyi Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa, Şeyhülislam Salihzade Ahmet Esat Efendi, Kapıdanı Derya Abdullah Ramiz Paşa ki kendisi Rus Çugyaranı içinde en etkin olanı ve Alemdar Paşa'nın adeta akıl hocasıydı, Anadolu Valisi Abdurrahman, Rumeli Kazaskeri Mehmet Derviş, Nakibül Eşraf Dürrizade Seyyid Abdullah, Rumeli payesinde Emin Paşazade Mehmet Emin, Anadolu Kazaskeri Hafız Kamil, İstanbul Kadısı Mehmet Tahir, Ketüdai Kadri Ali Mustafa Refik, Yeniçeri Ağası Mustafa, Defterdar Mehmet Emin Behiç, Reisül Küttab Mehmet Said Galip, Sabık Rikap Ketüdası Mustafa Reşit, Umur-u Bahriye Nazırı Seyyid Ali, Çavuşbaşı Mehmet Tahsin, Ruznamçe-i Evvel Emin, Cabbarzade Süleyman, Serezli İsmail, Kara Osmanzade Hacı Ömer, Muhasebe-i Evvel Payeli Ahmet, Dergah-ı Ali Sipahi Ağası Mehmet, Beylikçi-i Divanı Hümayun Mehmet İzzet, Divanı Hümayun Amedisi Hüseyin Hüsnü, Çirmen Livası Mutasarrıfı Mustafa imzalıyordu. Balta Asmak ve Burunsuz Mustafa. Tarihsel süreçte Anadolu'ya özgü toplumsal yapının ve anlayışın oluşmasında ve şekillenmesinde son derece etkin bir yer tutan ve ayrıcalıklılar koruyanlar korunanlar bağlamında kitlesel bellekle derin izler bırakan ayanlar, merkezi otoriteyle bu denli özdeşleşmişken sonraki aşamalarda hangi nedenlerle çatışma sürecine girdi? Alemdar Mustafa Paşa hiç kuşkusuz efendim dediği ve her bakımdan saygınlıkla bağımlı olduğu Tirsinikli İsmail Ağa'dan pek çok huy almış bulunuyordu. Aslında kendisi de bir ayan olduğu için karakteri ve düşünüş tarzındaki benzerliği, paralelliği yadsımamak gerekiyordu. Nitekim Alemdar da Tirsinikli gibi siyasi amaç ve düşüncelerini gizleyip tam zıttıymış gibi gösteriler yapabiliyor fakat gerçek hedeflerinden de milim şaşmıyordu. Dahası eylemleri ve hedefleriyle taban tabana zıt olsa bile zaman içinde bunun böyle olmadığı ortaya çıkıyordu. Her ayan gibi kaba, cahil, acımasız, çıkarcı ve içten pazarlıklı olan Alemdar'ın imzalattığı senedi ittifak Padişah 2. Mahmud'a arz ediliyor, o da inceleyip görüş bildirmeleri için Enderun'a sevk ediyordu. Burada yapılan müzakere sırasında Rical'den baş çuhadarı şehriyari olan Eğriboy'un Ömer Ağa, bu senet sizin istiklalli saltanatınıza dokunur. Lakin reddi dahi kabul değildir. Şimdilik çaresiz tasdik olunup da sonra bunun fesih ve ilgası çaresine bakılmalıdır diyordu. Nitekim Sultan Mahmud senedi bir hat-ı hümayun ile onayladığı halde hiçbir zaman içine sindiremiyor, hazmedemiyordu. O andan itibaren de zorbalık ve güç kullanarak bağımsızlaşıp Halife-i Ruh-i Zemin Hazretleri Sultan Halife üzerine bir tehdit ve baskı unsuru haline gelen ayanlar ile kendisini böyle bir senedi onaylamak zorunda bırakanlara kin ve garez beslemeye başlıyordu. Bu bağlamda tamamen mafyos yöntemler kullanarak devlet içinde devlet haline gelen ayanlar ile devlet mekanizmasındaki uzantılarına karşı önce gizliden sonra açıktan mücadele başlatıyor, intikam alacağı günü sessizce beklemeye koyuluyordu. Nitekim bu fırsatın doğması için de fazlaca beklemesine gerek kalmıyor, başta Alemdar Paşa olmak üzere Rus Çugyaranı ve ayanlar bu koşulları kendiliklerinden hatta farkında bile olmayarak hazırlıyorlardı. Bir taraftan Enderun ayanların bu denli güçlenerek devlet üzerinde denetim sağlayacak bir konuma gelmesinden rahatsız olarak ocakları kışkırtmaya başlıyor. Diğer yandan Alemdar Mustafa Paşa da iktidarını pekiştirmenin yollarını arıyordu. Nitekim sadrazam olur olmaz Nizam-ı Cedid kumandanı Abdurrahman Paşa'ya emir veriyor ve 5-6 bin kadar Nizam-ı Cedid nişancılarının toplanmasını ve organize edilmesini istiyordu. Bu arada Sekban-ı Cedid adı altında Nizam-ı Cedid'in bir devamı sayılan yeni askeri düzeni tamamen kendisine bağlı olarak tesis etmek istiyordu. Bu arada kendine bağlı adamlarını da devletin en önemli makamlarına tayin ediyordu. Bütün bunları yaparken İstanbul'a davet ederek güç gösterisi sergilemesine yardımcı olan ayanların ve adamların estirdiği korkudan yararlanıyor, en az onlar kadar da kendi sekmanlarının gücüne güveniyordu. Devlet ricali bu tablo karşısında iki zorba gücün arasına sıkışmış görünüyordu. Bir tarafta devamlı arsızlık yapan ve baş kaldıran Yeniçeriler ile Sultan 4. Mustafa'nın kötü ve yetersiz kadroları yer alıyordu. Diğer tarafta ise mafyos taşra mütegallibesinden oluşan ayanların görgüsüz, gaddar ve baskıcı tavırlarla devlet yönetim üzerine koydukları ipotek bulunuyordu. 2. Mahmud ise henüz devleti idare edemeyecek kadar genç sayılıyordu. Alemdar Mustafa Paşa Nizam-ı Cedid'i yeniden tesis etmek isterken Yeniçerileri kızdırıyordu. Yeniçeriler zaten yeni yönetime güvenmiyordu. Alemdar Mustafa Paşa'nın ocaklılara düşman bir ayan olduğunu düşünüyor, eninde sonunda kendilerini tasfiye edeceklerini hesaba katıyorlardı. Nitekim Sekban-ı Cedid'i tesis etmek üzere girişimlerde bulunan sadrazam bununla da yetinmiyor, Yeniçerilerin üzerine gitmeye devam ediyordu. Yeniçeriler 3 ayda bir ulufe adı altında maaş alıyorlardı. Ancak bu hak adeta akar haline gelmişti. Örneğin çarşıda, pazarda esnaflık, satıcılık yapıp da kayıtlara göre Yeniçeri Ocağı'na mensup sayılan kişiler, ocağa hiç uğramadıkları halde bu parayı almayı sürdürüyorlardı. Dahası esame adı verilen ulufe cüzdanları bu tür kişiler tarafından veya gerçek Yeniçeriler tarafından hiç ilgisi olmayan kişilere satılıyor, onlar da gidip hakları olmadığı halde devlet hazinesinden bu belgelere dayanarak büyük miktarda paralar alıyorlardı. Alemdar Mustafa Paşa yönetime bir karar çıkararak esame adı verilen ulufe cüzdanlarının hazinece satın alınmasını emrediyordu. Bu durum hem Yeniçerileri hem de ulufekar denilen esame sahibi durumundaki Tufeyli taifesini, topluluğunu çileden çıkarıyordu. Ne ki alemdardan korktukları için tepkilerini açıktan dile getiremiyor, seslerini bile çıkaramıyorlardı. Buna paralel olarak ocağa kayıtlı olup da esnaflık yapan ve kışlara hiç uğramadan maaş alan kişiler hakkında yeni bir karar çıkarıyordu. Bu karara göre esnaflık yapan Yeniçeriler silah altına alınacak ve eğitim yapmakla yükümlü tutulacaktı. Bu karar da Yeniçeri esnafını çileden çıkarıyor ve fakat korkularından tepkilerini dile getiremiyorlardı. Alemdar Mustafa Paşa yönetimi Yeniçeri sarraflarından, ocak sarrafı, Musevi Çelipton'dan yapılan işlemler konusunda bilgi vermesini istiyordu. Ne ki çeşitli suistimaller yaptığı bilinen Çelipton istenen bilgileri vermekten kaçınıyordu. Bunun üzerine Musevi sarraf yakalanarak ağa kapısı önüne getiriliyor, burada asılarak idam ediliyordu. Sarraf Çelipton'un öldürülmesi ocak yönetimi üzerine soğukluş etkisi yapıyordu. Zira Çelipton ocağın önde gelenlerine faizle para veriyor, onların paralarını piyasada işletiyordu. Ayrıca Çelipton'un kirli işlerinden onlar da pay alıyordu. Bu durum ocak yöneticilerini çok rahatsız ediyordu. Ama onlar da korkularından ses çıkaramıyor, kinlerini ve kızgınlıklarını içlerinde gömüyorlardı. Ne ki Alemdar Mustafa Paşa kendisine karşı diş bileyenlerin günden güne arttığını gördüğü halde bu tür icraatlarını durdurmuyor, aynı hızla devam ediyordu. Kaba, cahil ve gaddar bir adam olan Alemdar Mustafa Paşa'yı İstanbul'da da Rusçuk yaranı yönetip yönlendiriyordu. Rusçuk yaranı içinde Alemdar'ın üzerinde en etkili olan şahsın da Abdullah Ramiz Efendi olduğu biliniyordu. Alemdar Mustafa Paşa sadrazamlık makamına gelince Abdullah Ramiz Efendi'ye paşalık rütbesi veriyor ve onu kapıdağını derya yapıyordu. Buna karşılık eski kapıdağını derya Seydi Ali Paşa'yı da Silistra valiliğine tayin ediyordu. Ancak Seydi Ali Paşa bu tayine tepki gösteriyor. Paşa Hazretleri, siz gerçi Silistra eyaletini tevcih buyurdunuz. Lakin benim öteden beri neşet ve ülfetim Bahrani, yani deniz ile ilgili olmayla Kata Berrani, kara ile ilgili muamelesine vakıf ve marifetim ve hususa Rumeli havalisinde hükmü vezaret icrasına bir veçile istida ve liyakatım olmamayla siz bu hilatı ehline ilbas buyurun diyerek kendisine giydirilen hilatı çıkarıp kapıcılar ketüdasına vererek sadrazamı selamlamadan yanından ayrılıyordu. Bunun üzerine Seydi Ali Paşa Bursa'ya sürgün ediliyordu. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzun Çağışlı, Alemdar sayfa 147. Rusçuk yaranından Abdullah Ramiz Efendi'nin paşalık rütbesiyle kapıdağını derya olduğu sırada İstanbul Limanı'nda geniş çapta mafyalaşmış haşerenin, yani kabadayıların kontrolünde bulunuyordu. Adına kabadayı, sergerde, evbaş veya haşere denilen ve büyük bölümü ocaklı olan bu kişiler İstanbul Limanı'nı tam anlamıyla kendi yöntemleriyle yönetiyor, gelen giden gemilerden yüklü miktarlarda haraç alıyorlardı. Günümüzün bakış açısından değerlendirildiğinde gerçek ve bilimsel anlamda mafyos bir nitelik taşıyan bu mafyos düzen şöyle işliyordu. Aslında İstanbul'daki limanda işleyen mafyos düzen o dönemde kentin her semtinde uygulanan sistemin buraya bir yansımasından ibaret sayılırdı. Buna göre korku salarak nam salmış, yakın ve uzak çevredeki herkese gücünü kabul ettirmiş, kendine güvenen, kan dökmekten ve adam öldürmekten çekinmeyen bir takım suç erbabı kişiler şehrin çeşitli semtlerinde suç tekelleri oluşturmuş bulunuyorlardı. Örneğin bunlar bir yörenin esnafını korkutup sindirerek haraca bağlıyor ve onların kazancından belli bir pay alıyorlardı. Bu bir bakıma günümüzdeki mafya lügatçesine göre koruma parası anlamına geliyordu. Zira yöre esnafının haracını alan evbaş bunları diğer evbaşanın, evbaş ayak takımı terbiyesiz aşağılık kimse, bakınız Evkaş, Erşap, Şirzime'yi, Tüni'yi, Ferit Develioğlu, sayfa 206, evbaşan çoğul, tecavüzlerinden siyanet ediyor, koruyor, para ödeyen esnafı bir anlamda kendi korumaları altına alıyorlardı. sadece haraç ödeyen esnafları koruma altına almakla yetinmiyorlardı. Aynı zamanda tanınmış büyük işler yapan hırsızların, katillerin de paralarını alarak koruyorlardı. Zira bu kişilerin gücü sadece yasa dışı dünyada değil, yasal dünyada da etkinlik gösteriyor, güvenlik güçlerinin ve devlet ricalinin önemli makamlarına kadar uzanıyordu. Bu sayede tanınmış hırsız ve katiller de devletin kovuşturmasından yakalarını kurtarabiliyorlardı. Bu kişiler bir bakıma suç komisyonculuğu yapıyorlardı. Bunlar sıralamada ev başandan farklı bir konumda bulunuyorlardı. Yasa dışı yollardan sağladıkları kazancın bir kısmını yüksek derecedeki bürokratlara gönderiyor, böylece onlara pay veriyorlardı. Yeri geldiğinde de onların herhangi bir yasa dışı sorunlarını hallediyor, yasa dışı işlerini görüyorlardı. Hatta kimi zaman yüksek bir bürokratın ricasıyla düşmanını ortadan kaldırdıkları, yani adam öldürdükleri bile oluyordu. Bu nedenle devlet ricali ile aralarında organik bir bağ bulunuyordu. Bu adamlarla işbirliği yapan ricalden kişiler de kimi zaman işleri düşen zorbaların devletteki işlerini görüyor, onları himaye ediyorlardı. Kısacası her iki taraf da konumunu karşılıklı olarak yasa dışı işler için kullanıyordu. Mafyos bir karakter ve yetenek gösteren bu kişilerin en ünlüleri, vahşileri ve güçleri ise balta asmak ayrıcalığına sahip bulunuyorlardı. Bu dönemde balta asmak sosyal yaşamın önemli bir gerçekte yasa dışı unsuru durumuna gelmiş bulunuyordu. Bilindiği gibi balta, nacak, kalenderi anlayışında büyük önem taşıyordu. Kalenderiliği de şamanlıktan girdiği ileri sürülüyordu. Şamanlıkta ateş kutsaldı. Ateşin yakılabilmesi için odun gerekiyordu. Odun ise balta, nacak ile kesiliyor. Dolayısıyla balta kutsal bir nitelik kazanıyordu. Buna bağlı olarak kalenderilerin en önemli aksesuarlarından birini de balta, nacak oluşturuyordu. En azından çomak kadar mühim olan bir diğer eşyada yine Vahidi'nin Ebu Müslim'i nacak tabir ettiği bir balta olup buna teber denmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nda marjinal sufilik, kalenderilik. 16. 17. yüzyıllar, Ahmet Yaşar Ocak, TTK Basım Evi, Ankara 1992, sayfa 163. Kalenderi geleneğinde balta taşıma erkanı 8. yüzyılda yaşamış olan Ebu Müslim'i Horasani'ye dayandırılıyordu. Vahidi de bu nedenle Ebu Müslim'i Nacak terimini buna bağlı olarak kullanıyordu. Adına teber de denilen baltanın kalenderi geleneğindeki yerini Hayreti'nin şu mısraları da belirliyordu. Hayreti benzer kazak bir Rumili abdalısın. Kim düşürmezsin elinden daima bir terteber. Ahmet Yaşar Ocak, adı geçen eser, sayfa 163. 18. özellikle de 19. yüzyılda İstanbul'un sosyal yaşamını derinden etkileyen balta asmak, balta vermek geleneği de Yeniçeri Ocağı'ndan kaynaklanıyordu. Kutsal balta olgusu muhtemelen kalenderi Bektaşi geleneği ile Yeniçeri Ocağı'na girmiş ve yansımış bulunuyordu. İstanbul'da balta asmak olgusu Yeniçeri zorbalarının pervasızca gerçekleştirdikleri saldırı ve tecavüzlerin açık bir kanıtını, daha doğrusu sembolünü, simgesini oluşturuyordu. Balta son Yeniçerilerin argosunda bir mal veya bir şahıs üstüne sahip çıkma hakkını beyan eden belge, nişan, kanıt, sembol demekti. Yeniçeriler, Reşat Ekrem Koçu, Koçu Yayınları, İstanbul 1964, sayfa 291. Mafyoz açıdan bakıldığında ise balta asmak, bedel ödenerek mafyozonun korumasını sağlandığını gösteren bir işaret niteliği taşıyordu. 18. özellikle de 19. yüzyıl başında İstanbul'da zorbalık tekeli büyük çapta Yeniçeri zorbalarının eline geçmiş bulunuyordu. Bunlar hem ulufe defterlerine kayıtlı olup hem de piyasada çeşitli işlerle uğraşıyorlardı. Bunlara paralel olarak da kendi otoritelerinin etrafında adamlarını organize ederek birer güç odağı oluşturuyorlardı. Her namlı Yeniçeri zorbasının eli bıçaklı, vurucu, yakıcı yüz kadar adamı, baldırı çıplaklardan, bıçkınlıklardan mürekkep bir çetesi vardı. Yeniçeriler, adı geçen eser, sayfa 291. Yeniçeri zorba reisleri adamlarını genellikle bağlı bulundukları ortadan seçerek örgütlüyorlardı. Her zorba grubunun bir ini, koğuşu, konak yeri veya toplandıkları bir kahvehaneleri bulunuyordu. Hangi dinden veya ırktan olursa olsun İstanbul'da kim bir bina, konut veya kulübe yaptıracak olsa o semti bıçağı altında geçirmiş olan zorba şefine bir haraç ödemek zorunluluğu duyuyordu. Zira bu haraç ödenmediği takdirde inşaatın devam etmesi ve tamamlanması olanağı bulunmuyordu. Zorba adamını gönderir, yapının herhangi bir yerine bir çivi çaktırır ve o çiviye de sapında ortasının alameti farikası bulunan bir balta astırırdı. O baltayı gören usta, kalfa, amele işten derhal el çekerdi. Çekmeyecek olsa zorbanın Yeniçeri çetesi gelir, hepsini tepeler, daha ayak direyecek olsalar öldürürlerdi. Yeniçeriler, adı geçen eser, sayfa 292. Kaldı ki inşaatlarda çalışan usta kalfa ve ameleler de ocaklı oldukları için genellikle zorbalarla aralarında bir sorun çıkmıyordu. Çoğu kez bunlar da zorbalarla birlikte hareket ediyor, hem inşaat sahibinden gündeliklerini tahsil ediyor, hem de zorbayı ödenen haraçtan pay alıyorlardı. Zira aynı çetedeki diğer arkadaşları diğer inşaatlarda çalışırlarken, bu kez de bunlar gidip reisleri adına onları tehdit ediyor, zorbalık yapıyorlardı. Bir yapıya bir kere balta asıldı mı inşaatın devamı için haracın hemen verilmesi gerekirdi. Engel haraç ile de kalkmaz, işi zorba üzerine alır, dilediği yevmi ile adam çalıştırır, kereste vesaire inşaat malzemesini dilediği fiyata o satın alır. Yeniçeriler adı geçen eser sayfa 292. Balta asmak İstanbul limanında da icra edilen yasa dışı bir uygulamaydı. Ticaret yapmak amacıyla İstanbul'a gelen özellikle yabancı ülkelere ait gemiler limanda bağlı oldukları Palamar Bend sürece serbest ticaret yapmak şansına sahip bulunmuyorlardı. Zira Galata'da yatıp kalkan haşere, evbaş, sergerde veya kabadayılar umulmadık anlarda adamlarıyla birlikte gemiyi basabiliyor, malları yağmalıyor, hatta insanların canlarına da zarar verebiliyorlardı. Bunu gemi kaptanları da biliyor ve korkuyorlardı. Bu nedenle bir ticaret gemisi limana girip de Palamar Bend olunca en tanınmış haşereden biri gemiye çıkıyor, kaptanla konuşuyor. Taraflar belli bir meblağ üzerinde anlaşıyor ve kabadayı geminin korumasını üzerine alıyordu. Bunun bir kanıtı olarak da o kabadayı herkesçe tanınan baltasını bir işaret olarak gemiye asıyordu. İşte bu işleme balta asmak deniyordu. Gemilere asılan zorba baltası kimi zaman Yeniçeri reisinin mensup olduğu ortanın sembolünün resmedildiği bir tahta tabeladan da ibaret oluyordu. Bir kez balta asılıp da anlaşmaya varıldıktan sonra hem mal sahibi hem de kaptan devre dışına çıkarılıyordu. Malı zorba indirir, götürür, satar. Birinin eline gemi navlunu, öbürünün eline de sermaye ve kar diye ne verirse razı olurlardı. Yeniçeriler adı geçen eser sayfa 292. Ancak bu uygulama mal sahibinin her zaman kazançlı çıkacağı anlamına da gelmiyordu. Örneğin bir keresinde Karamürsel'den İstanbul limanına yaş meyve ve sebze yüklü bir gemi geliyor, zorba reisi gemiye balta asıyordu. Zorba reisi işi tamamladıktan sonra mal sahibine bir hesap çıkarıyordu. Bu hesap pusulasındaki kayıtlara göre nakliye, kantariye, hammaliye, depo ve dükkan kirası ile çeşitli masraflar düşündükten sonra malın bir kısmının eksik çıktığı, bir kısmının da çürük olduğu belirtiliyordu. Sonuç olarak zorba reisi malın sahibini borçlu, kendisini de alacaklı çıkarıyor, ayrıca para tahsil ediyordu. Balta asmak ayrıcalığı sadece birkaç evbaşa ait bulunuyordu. Bunlar son derece tanınmış, gaddar, güçlü ve devlet nezdinde de sıkı ilişkileri bulunan sergerdelerdi. Dolayısıyla bunların baltaları herkes tarafından biliniyor, tanınıyordu. Bunların başında tersaneli 59'un Mehmet, Poyrazlı Ali, 64'ün Las Harun gibi ünlü zorbalar yer alıyordu. Kaldı ki sıradan bir haşerenin gemiye balta asması da pek bir şey ifade etmiyordu. Böyle bir olay olduğunda tanınmış zorbalar onun baltasını söküp atmakla kalmıyor, haddini bilmeyen haşereyi de yaptığına pişman ediyorlardı. Dahası kimi zaman bunun için kabadayıları da beklemiyor, gemi sahibi kaptanı veya tayfaları o haşereyi kovalıyorlardı. Zaten haddi olmadığı halde balta asanların akıbeti genellikle ölüm oluyor, bunu bilen sergerdeler boylarından büyük işlere girişmiyorlardı. 19. yüzyılın başında İstanbul limanında balta asmak hakkını elinde bulunduran en tanınmış sergerdelerden biri ve en ünlüsü, ki günümüzde buna hem teorik hem de pratik bakımdan mafya şefi demek hiç de yanlış olmaz, Kahvecioğlu Burunsuz Mustafa idi. Burunsuz Mustafa limanda balta hakkı olan haşere arasında en güçlüsü ve saygıdeğer olanı sayılıyordu. Kahvecioğlu Burunsuz Mustafa muhtemelen Doğu Karadenizli bir tayfa iken İstanbul'a gelerek ocağa yazılmış, tersaneye girmiş, tersane çavuşu olmuştu. Bu arada haşere aleminde bir kahvehane işletiyordu. Burunsuz Mustafa'nın şöhreti arttıkça çevresine topladığı cani, hırsız, sergerde, kabadayı, evbaş sayısı da artıyordu. Burunsuz'un ayrıca tersane çavuşu olduğu için tersanede de ayrı bir odası bulunuyordu. Kahvecioğlu bu dönemde bütün hasımlarını bıçak altından geçirmiş idi. Bıçak altından geçirmek tabiri kavga, vuruşma ve öldürme olaylarında hasmını yıldırarak ona karşı galip gelmek anlamında kullanılıyordu. Hasımlarını tümüyle bıçak altından geçiren Kahvecioğlu bu dönemde haşere aleminde rakipsiz bulunuyor, ocağın saygınları arasında yer alıyor, suç tekelini tam anlamıyla ele geçirmiş görünüyordu. Üstelik İstanbul limanında balta sahibiydi. Bu gücü, şöhreti ve kazandığı saygınlık nedeniyle Burunsuz Mustafa Ekabir ile de düşüp kalkıyor, başta Tayyar Paşa olmak üzere üst düzey yönetimde dostlar ediniyor, dostluklar kuruyordu. Bunlar gerektiğinde yasa dışı işlerini Burunsuz Mustafa'ya havale ediyor, gördürdükleri kirli işlerin bedelini de onu kollu kuvvetlerine ve yasalara karşı himaye ederek, koruyarak ödüyorlardı. Bu ayrıcalık Kahvecioğlu'nun gücüne daha fazla güç katıyor, geliştiği tüm kaldırım kavgalarından galip çıkıyordu. Zaten hempaları artık onunla uğraşmıyor, dalaşmıyor, gücünü ve üstünlüğünü kabul ediyorlardı. İşte bu nedenle, yani kendi üstündeki devlet ricali ve önemli yöneticilerle dostluk ve işbirliği tesis etmesi, çevresine ise bir alay cani, hırsız, uğursuz toplayıp beslemesi, hasımlarını ise sindirip yok etmesi nedeniyle günümüz değerleriyle tam anlamıyla bir saygıdeğer adam, mafyoso, şerefli adam kimliği taşıyordu. Üstelik bu denli karanlık işlere bulaşmış bulunan Kahvecioğlu, tersane çavuşu olması nedeniyle ocaklar arasında da saygı görüyordu. Burunsuz Mustafa kısacası döneminin önde gelen mafyoz tipleri arasında yer alıyordu. Tersane çavuşu olması Kahvecioğlu Burunsuz Mustafa'nın gücüne ayrıca güç katıyordu. Zira bu dönemde tersanenin etkinlik alanı İstanbul'un hayli geniş bir bölümünü ifade ediyordu. Bu nedenle bu konu üzerine daha kapsamlı durmak gerekiyor. İstanbul'un alınmasından önce Osmanlıların Gelibolu'da büyük ve modern bir tersanesi bulunuyordu. Bu tersane tam anlamıyla bir deniz üssü oluşturuyor. Çevresinde demirciler, boyacılar, çilingirler, marangozlar, simitçiler, peksimetçiler yer alıyordu. Buna karşılık Bizans'ın tersaneleri İstanbul'da, bugünkü Langa ve Kadırga semtlerinde bulunuyordu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alınca kuşatma sırasında tahrip olduğu için Bizanslara ait Langa ve Kadırga tersanelerini kullanmıyordu. Bunun yerine kuşatma sırasında karargah kurduğu, daha sonra büyük ziyafetler verdiği, ganimet paylaştırdığı ve ok talimleri yaptığı bugünkü ok meydanı, tepelerin Haliç'le buluştuğu ve askerlerin gürültü patırtılığı oyunlar oynadığı yer olan Aynalı Kavak sahiline, daha sonra Tersane-i Amiri adı verilecek olan tersanenin ilk tesislerini kurduruyordu. Tersane devletin denizdeki başarılarının artmasıyla Sultan II. Bayezid döneminde ön plana çıkıyordu. Zira Gelibolu tersanesi yetersiz kalıyor, tersane-i amire büyütülüp güçlendiriliyordu. İşte bu dönemde Kemal, Burak ve Piri reislerin denetimi altında büyük bir kafile-i Bahriyun, yani Bahriyeliler kafilesi İstanbul'a getiriliyordu. Böylece İstanbul aynı zamanda bir askeri deniz üssü durumuna da gelmiş oluyordu. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü Cilt 3, Mehmet Zeki Pakal'ın, MEP Basım Evi, İstanbul 1993, sayfa 464. Yavuz Sultan Selim zamanında Aynalı Kavak Tersanesi Galata önündeki Kalafat kalıntıları bugün de aynı yerde bulunuyor. Yerinden Haliç'in diğer yakasındaki surlarda Balat Kapısı'nın karşısına kadar genişleyip yayılıyordu. Bu alanda dev gibi kızaklar inşa edilmiş bulunuyordu. Keza mahzenler ve meskenler tesis ediliyor, parmak kapı dışında da Divanhane-i Bahriye adıyla Kaptan Paşa Kapısı kuruluyordu. Tersane halkı, savaş gemilerinde çalıştırılan kaptanlar, reisler, kalafatçılar, kumbaracılar, marangozlar, silah kullanan askerler bunların dışında kalıyordu. Zindan arkası denilen yerde giderek yerleşiyor, buralar imar ve iskan ediliyordu. 7. kaset 1. yüzyılın sonu.